Ayrım 4, Şahmat, Mario Mazzanti, sayfa 41. Umurumda değil. Greta Alfieri sinirli bir baş hareketiyle saçlarını geriye attı. Bu bahaneler çok gülünç. Gerçek sebebin ne olduğunu bilmek istiyorum. Zarif yazı masasının önünde farkında olmadan ayağı fırlamış deli gibi bağırıyordu. Montanari sakin ve dengeli hareketlerle gözlüğünü çıkardı ve gözlerini ovuşturmaya başladı. Önünde uzun bir gün vardı ve kendini daha o saatte ölümüne yorgun hissediyordu. Bir gece önceki uykusuzluğunu biraz uyuyarak telafi etmek isterdi. Ama şu an bundan daha çok istediği bir şey vardı. Greta Alfieri'yi tekmeleyerek odasından dışarı atmak. Onunla, yöneticisiyle nasıl böyle konuşabilirdi? Nasıl olmuştu da gece onunla yatıp o fotoğrafı almasına izin verecek kadar aptal olabilmişti? Sakinliğini korumaya çalışarak konuştu. Sana söyledim Greta, bu kesin bir red cevabı değil. Fikrin ilginç bulundu ama şu an için program dolu. Geliştirilecek projelere gelince prodüksiyon stratejik olarak çeşitlilik üzerine gitmek istiyor. Saçmalık! Bak ben de televizyon izliyorum. Akşam yayınları, içinde kokainmanların olduğu ve fahişelerin sunduğu Katane'nin çok hoşuna giden eğlence programlarıyla dolu. Montanari çenesinin titrediğini fark etti. Onun için kabul edilmez bir riskti bu. Bu cadalozu tekme tokat dışarı atmayı nasıl da isterdi? Gerçeği mi istiyorsun Greta? Al sana gerçek. Hem de Katane'nin ifade ettiğinden daha soğuk bir şekilde. Tamam, programın yapılmamasındaki gerçek nedenleri sana söyleyeceğim. Ama şunu unutma, bunu duymayı sen istedin. Montanari'nin keyfi çoktan yerine gelmeye başlamıştı. Daha ne bekliyorsun? Montanari dudaklarında beliren alaycı ve tatminkar gülümsemeyi bastırmakla zorlanarak konuştu. Otur Greta, sadece bir sefer sus ve beni iyi dinle. Bak aslında bu program kendi içinde işleyebilir. Kesinlikle olmayacak olan ve bu işin hiç düşünmeden yok edilmesini gerektiren faktör ise sensin. Ortalama televizyon izleyicileri seninle ilgili ne düşünüyor biliyor musun? Seni nasıl görüyorlar? Bunlar Katane'nin kapıcısının havadan sudan görüşleri falan değil. Her ay televizyondakiler hakkında izleyicilerin görüşlerini öğrenmek üzere dağlar kadar araştırma parası harcıyoruz. Greta, insanlar senin küstah bir sürtük olduğunu düşünüyor. Bir çanak yalayıcısı, belki işini iyi yapıyor ama güvenilmez, vicdansız ve iş arkadaşlarının başarılarını kıskanan bir haberci. Hakkında en iyi yorum yapanlar bile senin itici ve kibirli olduğunu söylüyor. Haberleri sunarken çekilebilirsin ama bir program sunacak olursan, ki bu çok başarılı bile olsa, izleyicilerin çoğunluğu sadece sen varsın diye kanalı değiştirecektir. Montanari artık kendini gerçekten de iyi hissediyordu. Greta Alfieri kıpkırmızı kesilmiş, ellerini sımsıkı yumruk yapmıştı. ''Neden beni kovmuyorsun o zaman?'' dedi gözlerini sert bir şekilde yöneticisinin gözlerine dikerek. Bu bakışlarda meydan okuma vardı ama Montanari bir şey daha gördü, intikam arzusu. İçinde bir rahatsızlık hissi doğarken biraz abartmış olduğunu düşündü. ''Haydi ama Greta, seni reddeden katta neyi? Ben senin tarafındayım.''
''Sen rüzgar seni ne tarafa iterse o taraftasın. Aşağılığın tekisin sen.''
Montanari kendine dün gece olanlardan sonra Greta'nın ona bir zarar verip veremeyeceğini soruyordu. Büyük olasılıkla hayır ama pazar programında görev alan dansçıyla başına açılan derdin üzerinden çok zaman geçmemişti. Artık yeter Greta, sana gereğinden fazla katlandım. Montanari'nin ses tonu sertti ama düşmanca değildi. ''Sana seni destekleyeceğime söz verdim ve böyle olduğunu da zamanda göreceksin. Sana bu şansı vereceğim. Akşam kuşağında seyircisi azalan birkaç tane program var. En azından içlerinden bir tanesi sonlandırılacak. Böyle olduğunda da ortaya birkaç haftalık bir boşluk çıkacak. Bu boşluklardan birini özel bir programla doldurmam için hazır beklememi söylediler. Programın konusu ve personeli benim tarafından seçilecek.'' Eğer elinde geçerli bir şey varsa iş senin olacak. İstediğin şansı elde edeceksin Greta. Ama sadece tek bir şans. Bundan daha fazlasını yapamam. Greta Alfieri çalışma masasının karşısında ayakta duruyordu. Hiç gülmüyordu.
Güzel karar verildi dedi kapıya doğru yönelmeden önce. Montanari arkasından seslendi. Greta, fotoğrafa gelince... Şimdi vaktim yok, çalışmam gerek. Greta Alfieri'nin dudaklarında alaycı bir gülümseme belirdi. Biliyor musun, senin haber bültenin için bir planım var. Eğer vaktin varsa mutlaka izle.
Normal olmayan bir şey vardı. Klaps anlamak için kendini zorluyordu. Her şeyden önce Sensi onunla kendi odasında değil, toplantı için kullanılan salonlardan birinde görüşmek istemişti. Oval bir masa, 6 ya da 7 tane sandalye, bir televizyon. Oysa yalnızdılar ve başka birinin beklenmediği de açıktı. Sonra adli patolog Mantero'nun raporunu açıklarken yüzünden hiç silinmeyen o kurnaz ifade deneydi. Sonunda Clap Sensi'nin onun fark edemediği bir şey bildiğine ve bu detayı görüşlerini almadan önce ona söylemek istemediğine karar kıldı. Ama neden onunla toplantı odasında görüşüyordu? Sensi sırtını koltuğa dayayıp rahatlamaya çalışarak konuştu.
''Evet, ne düşünüyorsun?''
Clap hemen cevaplamadı. Adriana Baccezi'nin dairesinde neler olduğuna dair oldukça net bir düşüncesi vardı ve adli patolojinin söyledikleri de bunu destekliyordu. Ama o kendi tezini sunmak için en doğru yolu bulmak istiyordu. Sensi'nin araştırmaları tek bir tarafa yöneltmeye itmek gibi bir niyeti yoktu. Sensi'nin onu körü körüne dinlemeyeceğini de biliyordu. Ama Klebs tezinin normal davranış modelleri içinde akla en uygun ve olay yeri incelemesinden çıkan tek sonuç olduğunu göstermek istiyordu.
''Sen bir şey biliyorsun değil mi?'' diye sordu.
''Ha ha, Doktor Klebs.''
Sensi ellerini iki yana açarak güldü. ''Kurallar çok açık ve bunları sen koydun. Olaya yönelik kendi tezini oluşturmadan önce bilmek istediğin şeyler sadece olay yeri, adli patoloji raporu ve kurbanla ilgili bilgiler.''
''İyi, peki.'' Krebs kelimeleri dikkatle seçip yavaşça konuşmaya başlamadan önce derin bir nefes aldı. Olaylar gözünde canlanırken içinde doğan ıstırabı görmezden geldi. Kurban salonun ortasında bulundu. Sırt üstü eteği kalçasına kadar sıyrılmış, gömlek ve iç çamaşırları parçalanmış, elleri karnının üstüne kenetlenmiş. Suç aleti ucu vajinadan görünecek şekilde vücuduna saplı bırakılmış. Ev oldukça düzenli, birkaç saniyeden daha fazla sürmüş olabilecek bir kavgaya dair hiçbir iz yok.
Klebs konuşmaya ara vererek ellerini gözlerine götürdü. Etrafındaki hiçbir şeyi göremiyordu. O apartmanda kendisine boş bakan kadının cesedinin karşısındaydı. Başı dönüyordu ve bu baş dönmesi onu sanki hiç ağırlığı yokmuş gibi bir girdabın içine sürüklüyordu. Sensi'nin sesi çok uzaktan geldi.
''Devam et.''
''Nasıl bir fikir yürütebiliriz?'' Otopsi sonucuna göre ölümcül darbeler göğüstekiler. Son saatlerde ne zorla ne isteyerek cinsel birliktelik olmamış. Mantero'nun dinamiklerine katılıyorum. Kurban önce bayıltılıp yere düşürülmüş, sonra da yerde işi bitirilmiş. Darbelerin sayısı öldürme amacından çok daha fazla, bu da katilin kendinden geçtiğini gösterir. Ölümünden sadece birkaç dakika sonra kurban soyulmuş ve salonun ortasına taşınmış. Zarf açacağının bedene sokulması ise son eylem olmuş.
Ölümcül darbelerle o iğrenç son hamle arasında belli bir zaman geçtiğinden nasıl bu kadar eminsin?
Klebs hemen cevap vermedi. Konuşmaya başladığında sesi soğuk ve ruhsuzdu. Otopsi sonucu zarf açacağının vajinanın arka duvarından çıkarak kalın bağırsağa ulaşacak kadar derine sokulduğunu biliyoruz. Ama bir yandan da Mantero bize dış genitalde aşınma ve lezyon olmadığını söylüyor. Bu da şunu kanıtlıyor ki zarf açacağı kurbanın içine çok büyük bir dikkatle sokulduktan sonra içeri doğru itilmiş. Bu şekilde davranabilmek için katilin cinayet esnasındaki cinnet halinden çıkmış olması gerekiyor. Ve o ruh halinden çıkabilmek için seni temin ederim ki birkaç saniye yeterli değil. Yine sessizlik oldu. Klebs tekrar konuşmaya başladı. Aslında iki aşamadan bahsedebiliriz. İlkini agresif olarak tanımlayabiliriz. Ya da kompulsif demek daha doğru olur ki bu cinayetin gerçekleştiği aşamadır.
dipnot kompulsif saplantı hali kastedilmektedir. Karakteristik olarak adlandırılan ikinci aşamada ise katil bulduğumuz en son sahneyi canlandırır. İlk aşama büyük olasılıkla bir dakikadan daha fazla sürmez. Katil kompulsif bir şekilde hareket eder, yani bir cinnet halindedir. Kurbanı saldırır ve kurban öldükten sonra bile ona vurmaktan kendini alıkoyamaz. Her tarafa kan yayılır ve büyük olasılıkla gücü yetene kadar buna devam eder. İkinci aşamada bu çılgınlık nöbeti geçer. Katil çok sakindir. Hazırlık yapmak ve cesedin bulunacağı zamanki halini hazırlamak için ihtiyacı olan tüm zamanı kullanır. Onu salonun, yani sahnenin ortasına sürükler. Ellerini göğsünde birleştirip zarf açacağını vajinasına yerleştirir.
''Bana tipik bir cinsel sadizmle karşı karşıya olduğumuzu mu söylemek istiyorsun? Bir seri katilin ilk işi mi bu yani?''
''Hayır, bunu söylemedim. İlk bakışta böyle göründüğü doğru. Ama benim bakış açıma göre ortada birçok tutarsızlık var.''
Kleps bunu söyledikten sonra düşüncelerini bir sıraya sokmak için konuşmasına ara verdi.
''Yani?'' Sensiz sesinde belirgin bir sabırsızlıkla sordu. Dikkatli bakışları Kleps'in üstünde yoğunlaşıyordu.
''Neyi bekliyoruz? Konuşsana.''
''Önce şununla başlayalım, ama işlenen tek bir suçla seri bir katilin varlığından söz edemeyeceğimizi de unutmayalım. Kurbanımız tipik bir sadist cinayeti için uygun aday değil. Bu gibi cinayetlerde özellikle düzensiz ve tasvip edilmeyen hayatlar süren, karışık ortamlarda bulunan ve genellikle rastlantısal tanışmaların gerçekleştiği, sosyal açıdan pek de seçkin olmayan yerlere giden kadınlar hedeftir.'' Yani tek bir cümleyle özetleyecek olursak, Maccezi'nin hayat tarzının tam tersi tipte kadınlar.
Kleps neredeyse dudaklarını ısıracaktı. Kurbanı ismiyle hitap etmişti. Bu bir daha asla olmamalıydı, asla.
Katılıyorum, bu hiçbir anlama gelmez. Ne kadar imkansız gözükse bile her zaman her şey olabilir.
Evet, elbette, bu sadece bir istatistik verisi ve hiçbir şey ispat etmez. Ama benim altını çizmek istediğim şey, bu kadının sadist bir cinayete kurban gitmiş olması olasılığının ne kadar düşük olduğu.
Ama onun hakkında hala çok şey bilmiyoruz. Belki de çift taraflı bir hayat yaşıyordu.
Kleps buz gibi bir sesle konuştu. Ben onu senin sandığından çok daha iyi tanıyorum. Onun evini gördüm.
Sensi cevap vermek isterdi ama Kleps'in bakışlarını görünce vazgeçti.
Peki tamam, seri katiller için standart bir kurban değil. Başka ne var?
Ortada kafamı karıştıran iki tutarsızlık daha var. Biri kompulsif aşamada, diğeri ise karakteristik aşamada. Sonuncusundan başlayalım. Katil kurbanın bedenine ne şekilde bir poz vermiş, bana söyleyebilir misin?
Haydi ama Kleps, bilmecelerle uğraşmayalım. Önümüzde fotoğraf var işte.
Ellere dikkatle bak. Göğüs üstünde birleştirilmiş. Tıpkı bir beden gömülmeden önce yapıldığı gibi, huzur içinde uyu. İşte göğüs üstünde bağlı olan ellerin anlamı bu. Çok da nadir rastlanan bir şey değil bu. Genç ve yalnız kadınları hedef alan seri katiller, karşı cinse karşı baskın bir yetersizlik duygusu içindedirler. Genellikle sosyal açıdan oldukça düşük bir seviyededirler ve buna dışlanma da eklenebilir. Eğer bir işleri varsa yüksek sorumluluk gereken bir statüde değildirler ya da emeklerinin karşılığını alamamaktadırlar.
Hep istatistikler ve teorilerle mi ilerleyeceğiz?
İstatistikler elbette. Teori analizlerden alınan verilerden doğar ve ikincil olarak ortaya çıkar. Bırak da mantık yürütmemi bitireyim. Suçun içindeki bu tür psikolojik tipoloji aslında katilin intikamıdır. Asla bulamayacağı bir tatmin ve cinsel güç elde etmesini sağlar. Cinayet esnasında karmaşık bir davranış bütünü vardır. Kompulsif davranış işin sadece bir parçasıdır. İşin içinde kurban üstündeki plan ve fantezilerin kurgulandığı bir hazırlık aşaması ve cinayetten hemen sonra bir ritüel şeklinde ortaya çıkan ve katilin kurbanı bulacak kişilere bir mesaj gönderdiği karakteristik aşamada vardır. Neredeyse hep kurbanın bedeninin hor görülmesinin altını çizer ve yönetme yetisini ortaya koyar. çıkarılan iç çamaşırları, tahrip edilmiş yüz. Nadir de olsa bazı durumlarda her şey bittikten sonra katil yaptığını mazur göstermek ve bir tür pişmanlık ortaya koymak üzere cesedi düzeltir, giydirir ve bazen kanını temizleyerek saklamak için üstünü örter.
Krebs kısa bir süre durakladıktan sonra sözlerine devam etti. Şimdi bizim durumumuza dönelim ve katilin kurbağa nasıl davrandığına bakalım.
Sana şunu sorayım, göğüs üstünde birleştirilmiş eller karakteristik aşama için ortaya çıkan tablonun bütününe uymuyor değil mi?
Evet, vajinadaki zarf açacağı da.
Sadece o da değil, varlığını haykırmak için bedeni salonun yani sahnenin ortasına taşındı. Sonra gözler, kurbanın gözlerine baksana.
Açıklar.
Ya, bunun da huzur içinde uyu mesajıyla bir bağı yok. Cesedin üstünde sıyrılmış olarak bırakılan elbiseler de öyle. Kısacası her şey hor gösterme ve intikam alma gibi görünüyor.
O zaman eller neden o şekilde göğüs üstünde kavuşturulmuş?
Hayır, anlayamadığım bir şey var ortada.
Son bir aksiyon olarak yapmış olabilir, gitmeden önce beklenmedik ve ani bir acıma kırıntısı.
Hayır, hiç böyle düşünmüyorum, hayır. Ama karakteristik aşamada olan bir uyuşmazlık daha var ortada.
Eminim ki bu senin de dikkatini çekti. Suç aletiyle ilgili.
Zarf açacağı.
Evin eşyalarından biriydi. Başka bir deyişle bizim varsayımsal seri katilimiz suç aletini yanında getirmemişti. Ürkütücü ayinini yapacağı suç aleti.
Klebs biraz durakladıktan sonra devam etti. Yani öldürmeye hazırlıklı gelmemişti.
Tekrar sessizlik oldu. Öngörülemez bir sebepten dolayı çileden çıkıp ani bir öfke nöbetine tutulmuş ve önceden hazırlanmış bir plan olmadan hareket etmiş olduğu düşünülebilir. Ama o zaman tam anlamıyla bir seri katilden söz edemeyiz.
Kısaca sen bir seri katilin ilk eseriyle karşı karşıya olduğumuzu düşünmüyorsun.
Hayır, buna inanmıyorum. Kurbanın ve katilin davranışları bu tip bir suça uygun değil.
Peki sen bu olayı nereye bağlıyorsun?
Biz sondan yola çıktık. Vajinaya saplanmış zarf açacağından, cesedin ne şekilde bırakıldığından. Ama bir şeyi unutuyoruz. Son sahneyi ve suçun dinamiklerini cinayetten hemen sonra ne olduğunu düşünmeden ele alıyoruz. Bir de böyle değerlendirmeye çalış.
Katil içeri hiçbir zorlama olmadan girmiş. En olası şey Maccesi'nin ona kapıyı kendisinin açmış olması. Cinayet girişten uzakta gerçekleşmiş. Kurban bir konyak şişesiyle bayıltılmış. Tamam da bu senin işin.
Tamam işte, benim tezim bu ama altını çizerek söylüyorum, sadece tez. Kurban katili gece geç vakit evine alacak kadar iyi tanıyor. İkisi biraz konuşuyor. Büyük ihtimalle tartışıp kavga ediyorlar. Sonrasında her şey beklenenden farklı gelişiyor. Ve katil eline ilk geçen şeyle kadına vuruyor. Bir şişeyle. O esnada kadın korkmuş bir halde bu çılgınlıktan kaçmaya çalışıyor. Katilin içine düştüğü şey gerçekten de bir cinnet. Zarf açacağını görüyor ve alıyor. O an tek istediği öldürmek, o hayatı yok etmek. O an istediği tek şey bu. Ve böylelikle darbe üstüne darbe arka arkaya geliyor.
Klebs'in yüz hatları gerildi. Tekrar konuşmaya başlamadan önce sessiz ve gergin birkaç saniye geçti.
Artık her şey bitti ve katil ancak şimdi yaptığı şeyin farkına vararak düşünmeye başladı. Belki ilk anlarda bir öfke patlamasıyla yok ettiği iki hayat için kendine sövdü. Adriana Maccesi'nin ve kendi hayatı yok olmuştu. Yakalanacağını düşündü, kurbanı tanıyordu. Çok yakında ortaya çıkacak bir sebebi vardı. Geleceğini hapiste geçirmekten başka bir alternatifi yoktu. Soruşturmayı başka bir yöne çekemediği takdirde. Sebebin aslında başka olduğuna, kurbanın katilini tanımadığına inandırmadığı takdirde, o zaman olaya bir seri katil süsü vermekten daha uygun ne olabilirdi? İşte böylelikle bizim gördüğümüz sahneyi hazırladı. Tıpkı bir cinayet romanında ya da filminde yer alan katilin adımlarını izledi. Ama o an içinde çok kuvvetli bir pişmanlık duygusu vardı ve bunu farkında olmadan kurbanın ellerini göğsünde birleştirerek ortaya koydu.
O zaman sen suçun böyle işlendiğini düşünüyorsun.
Krebs birden onun sözünü kesti. Söyle bana Sensi,
Kurbanla katilin birbirini tanıdığı suçların hangisinde böyle şiddetle son bulacak bir cinnet geçirildiğini ve katilin birden kurbana karşı pişmanlık hissettiğini öngörürüz.
Aşk mı cinayetleri?
Güzel. Benim çıkarımım ortadaki genel tablonun doğal bir aşk cinayetiyle örtüştüğü şeklinde. Böylelikle katil mevcut ya da eski sevgili ve olası yeni talipler arasında aranmalı.
Sensi gözlerini masasına indirmiş bir şekilde sessizce onayladı. Kafasını kaldırdığında ise Claps gözlerinde tekrar o kurnaz ışığı gördü.
Bu sabah gazeteleri okudun mu?
Hayır, vaktim olmadı.
Masanın üstündeki günlük gazeteyi Claps'e doğru itti.
Şehir haberlerine bak.
Gece elektrik kesintisi. Bu gece saat 22 sularında ana elektrik trafosunun karmaşık sisteminde meydana gelen arızadan dolayı şehrin yaklaşık 1/3'lük bölümüne 2 saatten fazla süreyle elektrik verilemedi. Doğudaki ve güneydeki semtler karanlıkta kaldı. Birdenbire televizyonlar kapandı, asansörler kilitlendi, buzdolapları ve derin dondurucular durdu. Aynı şekilde yollardaki trafik ışıkları ve ışıklı uyarı levhaları da söndü. Şehir halkının yaşadığı rahatsızlık... Claps haberin devamını okumadan sorgulayan gözlerle Sensi'ye baktı. Kurbanın evinin olduğu semtte de elektrik kesintisi oldu mu diye sordu. Sensi başıyla onayladı ve ekledi.
O 2 saat boyunca bir adam asansörde kapalı kaldı. Daha açık olmak gerekirse asansörde kalan kişi Maccezi'nin şu anki sevgilisi.
Claps'in güleceği geldi. Roman gibi diye düşündü. Tıpkı bir roman gibi. Bir cep telefonu sesi odayı doldurduğunda zihninde aynı anda beliren binlerce soruyu sormak üzereydi. Sensi hızlı bir hareketle ceketinin cebindeki telefonu çıkarıp kulağına götürdü.
Alo?
Doktor Sensi, ben Greta Alfieri, haber programı sunucusu.
Sensi kadının sözünü sert bir şekilde kesti.
Kim olduğunuzu çok iyi biliyorum bayan ve kendime özel numaramı acaba nereden bulduğunuzu soruyorum.
Greta Alfieri çekici bir ses tonuyla karşılık verdi.
İyi gazetecilerin özellikleri arasında bilgilere ulaşmak da vardır. Eğer size normal yollardan ulaşmayı başarabilseydim ve aşılması zor bir duvarla karşılaşmasaydım bu numaranızı kullanmak zorunda kalmazdım.
Sensi hissettiği rahatsızlığı gizlemeden nazik görünmek için kendini zorladı.
Bu benim iş hattım ve bunun dışındaki konuları görüşmek için kullanılmamalı. Bundan dolayı sizden çok rica ediyorum.
Greta Alfieri hızla lafa girdi.
Bana sadece 1 dakika verin Doktor Sensi. Sizi gizli bilgiler edinebilmek için aramadım. Size sadece yetkililerle işbirliği yapmak konusundaki arzumu göstermek istiyorum. İşte konu bu. Elimde size verecek bir bilgi var.
Ne tip bir bilgiymiş bu?
Maccezi cinayetiyle ilgili. Öğrendiğim kadarıyla bu konuyla siz ilgileniyormuşsunuz.
Yani?
Güvenilir kaynaklardan öğrendiğime göre kurbanın şüphelerin gittikçe üzerinde yoğunlaştığı sevgilisini göz altında tutuyormuşsunuz. Benim görevim haberlerde bu bilgiyi vermek ama şu ana kadar sizin tarafınızdan konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadığını göz önünde bulundurarak böyle bir şey yapmanın soruşturmayı yanlış etkileyeceğini düşündüm. İşte böylelikle bu konuyu danışmak üzere sizi aradım. Kısacası eğer öyle olmasını gerekli görüyorsanız haberlerde bu bilgiyi vermeyeceğim.
Bu kız gerçekten de kurnaz diye düşündü Sensi. Eğer bu oyuna katılırsa şu an basının haberinin olmasını istemediği bir bilginin kesinliği onaylanmış ve ayrıca ona aralarında bu tarz güven ve gizliliğe dayalı bir iletişim kanalının açılması sözünü vermiş olacaktı.
Üzücü ama size konuyla ilgili olumlu ya da olumsuz hiçbir yorum yapamam. Bir şey olduğunda tüm kanallara aynı anda resmi açıklama yapacağım.
Sensi'nin sesi çok kararlıydı. Ben sadece işbirliği yapmaya çalışıyordum.
Teşekkür ederim. Ancak bu konuşmayı devam ettirmemizin bir anlamı yok. Bir şey daha var. Sizden bu numarayı silmesini rica ediyorum. Hemen bugün iptal ettireceğim çünkü.
4. ayrımın sonu. Sayfa 54.